Kıymetli izleyicilerimiz, merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TVNET ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk programıyla bizler huzurlarınızdayız. Sizleri TVNET ekranlarında selamlıyoruz ama Mesnevi ile İlahi Aşk programının o başlangıcı, o duası, o programda az sonra neler konuşulacak merakıyla da selamlıyoruz bir tarafıyla. İnşallah güzel geçmiştir haftanız. Geçtiğimiz hafta oldukça önemli bir programdı. Yani hangi hafta için önemsiz bir programdı denilebilir? Haşa, öyle bir şeyi kastederek söylemiyorum ama bazı haftalarda böyle altı kalın kalın çizilecek cümleler oluyor. Hazreti Pir'in bizlere bazı haftalar için çok önemli nasihatleri oluyor. İnşallah önümüzdeki dakikalar bunlarla geçecek ama daha öncesinde yönetmenim de bir taraftan işaret etmekte, Keşkül dergisini de unutmayarak programın en başında yeni sayısını şöyle bir duyurmuş olalım. Hem de dua kabilinden dedik ya, başlangıcımız dualar ve virtler sayısı olduğunu da, Keşkül'ün yeni sayısının dua ve virtlerden kapak konusu yapıldığını ve içerisinde de çok kıymetli yazılar olduğunu şöyle bir anımsatıp kapağını gösterip programımızı da böylelikle açmış olalım bizler. İnşallah önümüzdeki dakikalarda belki dergi hakkında biraz daha geniş malumat verme imkanımız da olacaktır. Hocam, bazı haftalar hakikaten geri dönüp dönüp izlenmesi gereken, hatta belki notlar alınması gereken nasihatleri oluyor Hazreti Pir'in bizlere. Geçtiğimiz haftada o programlardan bir tanesiydi. Ama geçtiğimiz hafta neler konuşmuştuk, neler işlenmiştir diye bakınca, şöyle kitaptaki izahlardan da bakınca hep Hazreti Peygamber sevgisine çıkmış. Yani konu yine Hazreti Peygamber sevgisine hep bağlanmış. Hazreti Pir de zaten hep o sevgiyi, hep insanın o sevgi dairesinde bulunursa meselelerini çözebileceğini işaret etmekte bizlere. Böyle Keşkül'le başladık, biraz böyle programa da değindik ama inşallah önümüzdeki dakikalarda yine.
Yani aslında efendim, çok teşekkür ederiz. İnşallah bu programda, bu sohbette hayırlara vesile olur. Amin. Fakat şu bir hakikat, insan kendi kendisine bu soruyu sormaktan azade olamıyor. Bu sorunun cevabını vermek hususunda da bilgâne kalamıyor. O da şu, yani madem Allah var, niye bu kadar kötülük oluyor? Madem Allah var, niye bu kadar sapkınlık ve sapıklık oluyor? Yani yol göstermek hususunda biz bu kadar gayret ediyoruz da niye insanlar bu kadar aldanıyor meselesi ve sorusu doğrudan insanın kendisini bilmemesiyle alakalı bir durumdur. Allah'ı bilmesiyle alakalı bir durum değildir. Yani her zaman anlattığımız şey bir başka veçeden, çok kısa olmak kaydı şartıyla hatırlatalım. İnsanlar Allah bilgisini almak istiyorlar ama kendi hadlerini, hudutlarını ve nefislerini unutarak bunu yaptıklarında o bir şehadet olmaz ki. Siz şehadet dediğinizde kendi benliğiniz ve şahsiyetiniz, nazarınızda sizin şehadetliğiniz kabul edilir. O ölçüde kabul edilir. O zaman karşınızdaki kudreti tanımak noktasında aslında problem varsa bile, o Allah'ın merhametini bildiğiniz halde problemli bir merhamet görüyorsak, Allah'ın ikramını, cudunu, ihsanını, efendim hallak-ı alem oluşunu, Rabbül Alemin oluşunu biliyoruz, duyuyoruz da fakat icraat ve gördüğümüz kadarıyla bir şeyleri eksik zannediyorsak, bu Allah'a ait bir eksiklik değildir. Kişinin görüşüyle alakalı bir eksiklik ve nakıslıktır. Bunun da temelinde yatan şey kişinin kendi nefsini bilmemesi.
Eyvallah.
Şöyle diyebilir adam, ya olur mu, ben kendimi çok iyi tanıyorum. Ben mesela şuna sinirlenirim, bunu böyle yaparım, şöyle zevkim vardır, şöyle giyinirim. Ben yani neden hoşlanırım, neden hoşlanmam? Bakın, bu bile kendini tanımamaktır. Ben kendini tanı ve merkeze kendini koy demiyorum ki, buyuruyor Hazreti Mevlana. Allah'ı tanırken merkeze Allah sevgisini koyacaksın. Sonra sen o sevgiye nasıl pervane olurum, o sevgiye nelerimi feda edebilirim, ben neyim ve kimim sorusunu soracaksın. İşte tasavvufun insanı derinlemesine bilgi sahibi kılan, o insanın ruhundaki cevheri bulmak noktasında adeta manevi sondaj gibi kendi cevherini bulmak üzere harekete geçiren nokta budur. Yani benim tatmin olmam lazım, benim beğenmem lazım, dur bakayım ben bir göreyim, hakikaten merhametli mi? Oo, merhametliymiş demek insana bir tesbih, bir ibadet, bir itikat sağlamaz ki. O insan kendi kendisini doğrulamış olur. Allah'ı doğrulamış olmaz ki.
Hatta başlangıç noktası bile sayılmaz mı?
Başlangıç noktası bile sayılmaz.
Eyvallah.
Çünkü bir şeyin başlangıcında besmele vardır. Mustafa'nın adıyla diye başlıyor musun? Mustafa der ki Allah Rahman Rahim'dir diyor musun? Allah'ın adıyla Rahman ve Rahim'i konuşuyorsun.
Eyvallah.
Yani burada Allah'la başlamak. Peki nasıl? Allah'ın benden ne istiyor sorusunu sormak. Ben Allah'tan ne istiyorum değil. Temelinde bu yatar. İşte insanların saptırılması, vezir tarafından aldatılmasında niye Allah buna müsaade etti sözünde? Burada Allah'ın haşa bir zulmü mevzu bahis olamaz. İnsanların isteğine göre bunu Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiğini gösteriyor. Ve bunu anlatıyor Hazreti Mevlana. Ve buyuruyor ki zaten defaatle seyredilmesi lazım dediğiniz konular Mesnevi-i Manevi'nin kendi konuları gibi görünse de İslam'ın, Kur'an'ın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği konulardır.
Eyvallah.
Bunda hiç şüphe yok. Burada o vezir hikayesini anlatırken sen ahsen-i takvim üzere yaratıldın ama süfliyatı tercih ettin. Ve dedi ki geçen hafta insanın ölümüne, insanın hatta bedenine, hayatına, rızkına, ruhuna, cennetlik veya cehennemlik oluşuna insan mı çok önem verir, Allah mı çok önem verir diye sorduk. Ne dedik onun cevabında? Uzun bir cevaptı ve mühim bir cevaptı.
Eyvallah.
Ama neticede gördük ki bizim birbirimize gösterdiğimiz ehemmiyet bile göreceli, izafi, çoğu zaman da bencilce. Fakat Allah Teala'nın bize gösterdiği merhamet, bize verdiği ikram, nimet, bunların hepsi bize ehemmiyet vermesinin bir göstergesi ve o şekilde de tecelli ettiğinin en bariz özelliği.
Eyvallah.
Şimdi bunu anlattıktan sonra 534. beyitte şöyle bir bendeniz şifaen geçeyim. Sizin okumanıza sanki hacet yok.
Eyvallah.
Bir kadını zühre yapmak mes oluyor da toprak ve çamur olmak mes değil midir? Ey inatçı kimse diye bir söz var. Şöyle bir İslam kaynaklarına da mal olmuş. Ama İsrailiyatta veya efsanevi boyutta olan bazı şeyler vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı kıssalar İsrailiyat. Yani Tevrat'ta eski efendim Ahd-i Cedid, Ahd-i Kadim'de efendim İncil'de, Tevrat'ta veya Talmud'da efendim papazların, Yahudi kendilerine göre alimlerin, alim kabul edenlerin uydurduğu sözler de oradan bazı kaynaklardan beslenirken Kur'an'a da Ümmet-i Muhammed'e de sirayet etmiş gibi bir mevzu vardır. Buna İsrailiyat deniyor. Fakat Beni İsrail'de geçen her kıssa İsrailiyat olarak kabul edilip aslı yoktur denmemeli.
Eyvallah.
Yusuf kıssası var, Yakup aleyhisselam var, İbrahim aleyhisselam var, çocukları var, Adem var, Nuh var. Bunlar da İsrailiyat kaynaklarında mevcut. Fakat burada İsrailiyat denilmesi bilhassa bizim dinimizi bozmak için kendi dinlerini de bozarak ki zaten kendi dinleri de neydi aslında? İslam'dı.
Eyvallah.
Yahudiliği bozdular, İslam'ı da bozmaya çalışıyorlar sözü yanlış bir sözdür. Yahudilik diye bir din yoktur ki. Allah Tevrat'la İslam'ı indirmiştir. Bozdukları için adı Yahudilik olmuştur. O sebepten Hazreti İbrahim için Kur'an-ı Kerim'de ne Nasrani ne de Yahudi buyuruyor. Yani ayeti kerimenin hikmeti o zaten. Biz Yahudiyiz diye onlar kendileri uydurmuşlardır bunu. İşte bundan dolayı her oradan gelen şeyi reddeden radikal tipler vardır. Bunların İslam'la aslında İslam'ın özüyle alakaları yoktur. Kendilerine göre hepsini budamışlar. Sakin kafamıza göre bir İslam olsun bu bize yeter demişlerdir. Ama müdakkik olan, muhakkik olan alimler hangileri İslam'ın kaynaklarında var, hangileri Yahudilerin ve Nasranilerin uydurmasıdır bunları birbirinden ayıklamışlardır. Şimdi burada uydurma olan bir mesele var. Harut ve Marut meselesi. Harut ve Marut, herkese sorduğunuzda bu efsaneyi bilen kişiler, Harut ve Marut'un melek olduğunu, meleklerin biz niye, biz de insan olsak biz daha kralını yaparız dediklerini, sonra da Babil'e indiklerini, o zaman Keldanilerin, Babil'in efendim geçerli olan sihriyle insanları tesir ettikleri, melek olduklarından dolayı bazı sırları da öğrenip, meşhur ve şöhret bulduklarını, bu arada da etraflarında böyle elle tutulur, el üstünde bir insan olduklarını, fakat Zühre isminde bir kadının gelip bunları ifsad ettiğini, kendi şikayetini anlatıyormuş gibi yapıp onları aldattığını, sonra onları serhoş edip semaya çıktıklarında oradan böyle kendilerinde değilken güya onlardan aldığı sırla bir şeyler yaptığını, fakat Allah Teala'nın da ceza olarak Zühre'yi bir uzayda bir Zühre yıldızı diye anılan yıldız yaptı. Harut'la Marut ismindeki, naklediyorum efsaneyi, böyle değil aslında, güya meleklerinde efendim nedir? Kuyudan aşağı salındıkları. Şimdi birinci madde. Bu İslam'la alakalı olamaz.
Eyvallah.
Neden? Allah Teala melekleri yaratmıştır. Meleklerin isyan etme kabiliyeti yoktur. Meleklerde nefis yoktur. Harut'la Marut'u melek kabul etmek itikadi bir sapıklıktır. Yani itikaden sapık. Kur'an-ı Kerim'e mahluk demek gibi. Hazreti Ayşe annemize sövmek gibi. Efendim cüz'i iradeyi inkar etmek gibi. Veya kişi fiil, kendi yaptığı fiilin halikidir demek gibi. Cebriye, Mutezile, Şia gibi. Sapık olan, ehli sünnetin dışında dalile olan, dalin olan zümreye ait bir sapık düşünce gibidir. Hiç farkı yoktur. Hatta Fahrettin Razi Hazretleri, bu isyan edenlerin melek olduğunu söylemek, Allah'ın ve melaiketihi diye buyurduğu amentü maddesinin alt şartlarına, o melaiketihi besleyen o rüknün, o hükmün olması gereken özelliklerine doğrudan muhalefet ve inanmamak olduğundan, aykırı olduğundan, Harut'la Marut'un melek olduğunu kabul edenlerin kafir olduğunu söyler Fahrettin Razi. Son dönemde ben biraz da kitaba sadık olarak şey yapıyorum, bu hususta konuşuyorum. Son dönem alimlerinin de bu hususta şeyleri vardır. Fakat benim rahmetli hocam Alusi tefsirini çok severdi. Alusi son dönemde kabul edilebilecek en güzel tefsirlerdendir. Hatta bizim merhum hocamız Elmalılı Hamdi Yazır Hoca Alusi tefsirinden çok beslenmiştir. Ve o kaynakları çok güzel kullanmıştır. Zamanın ifsad edici fikirlerine, efendim modernist yapının başladığı, ayak seslerinin İslam aleminde duyulduğu bir dönemde çok muhkem, çok güzel ve kolay bir tefsir. Anlaşılır bir tefsir yazmıştır. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Alusi tefsirinin hatta galiba Türkçe'de tercüme edildi diye biliyorum. Fakat Arapçası da çok kolaydır. Yani Arapçasını da biraz bilen kişi rahatlıkla okur. Saffetü tefasir gibi günümüz Arapçasına yakın böyle saf güzel bir Arapçası vardır. O meseleyi o da burada zikrediyor ve bu hikayenin asla hakikat olmadığını, aslının olmadığını, Yahudilerin uydurması olduğunu ifsad edici ve buna inanmak bir ahmaklıktır şekliyle bu mevzu yapıyor. Şimdi burada bir de siz bir şey söyleyeceksiniz galiba.
Hocam burada bu konunun niye Hazreti Pir'in böyle bir işarette bulunduğunu, niye bundan bahsettiğini ben deniz birleştirmeye
çok
çalışıyorum.
Güzel. Hay Allah razı olsun. Zaten bana bırakırsan işi programda hapı yutar.
Estağfurullah.
Şimdi sen efsanelere bile inanıyorsun. Bir kadını Zühre yıldızı yapmasına, meshetmesine bile hikaye dinim olabilir ya Allah Allah diyorsun da. Bu kadar uzak bir efsaneye inandığın halde ahseni takvim üzere yaratılmış bir insan kendi mayasından ve ruhundan habersiz olduğunda Allah'ın gadabına uğrar da hayvandan daha aşağı olur meselesine Kur'an delil getirdiği halde niye inanmıyorsun? Hikayeye bile inanıyorsun. Niye hakikate inanmıyorsun? Mealinde söylediği bir sözdür Hazreti Peygamber.
Eyvallah.
Hikayeyi bile dinliyorsun. Olur böyle şeyler. Harut'la Marut işte asılı kalmış. Zühre yıldızını işte aslında Allah'ın meshettiği bir şeydir falan gibi. Bunları bile böyle ağzını açıyorsun çanak gibi, kulağını da açıyorsun diye dinliyorsun. Sana ayetlerle, hadislerle ve bunca Allah velisi zat, senin özünde Allah'ın ruhundan bir ruh vardır, sende nuru Muhammedi vardır, sen kalıpta yaratıldın ama kalp sahibisin, beşersin ama insan olmak için bu manaya sahip olman lazım, eşrefi mahluksun ama hakkını vermezsen hayvandan aşağı olursun denildiğinde niye bir efsane bile kadar bunları dinlemiyorsun? Niye bunları bir hakikat gözüyle dinlemiyorsun diyerek Hazreti Pir aynı günümüzün insanına falanca kişinin filanca ile beraberliğinden tut dedikodu programlarına kadar. Şimdi şu programın reytingi ne kadardır? Çok efendim siz güzel anlatmıyorsunuz. Yok. Şurada gömleği atleti bir çıkartırım. Reyting rekoru kırarız biz. Yani kolaydır reyting almak.
Eyvallah.
Ve maalesef Müslümanlarda da böyle. Bazı programlara gidiyorum. Aman kıymetli hocam, yaman kıymetli hocam diyorlar. Ama muhakkak reyting bekliyoruz diyorlar. Bu kadardır işte yani. Onların yapabileceği topluma hizmet bu kadardır. Ben demiyorum ki de biz çıkalım. Fakat hakikat konuşulsun. Ben senin en önce hakikati tercih ettiğini bileceğim. İstersen hiç birbirimizi çıkartma. En güzeli konuşulsun. Televizyona uygun konuşulsun. Ama ölçü reyting olmaz. Bu zaten reytingi getirir. Ama reyting için yapılmaz.
Eyvallah.
Bunun gibi. İşte insanlar dedikodu haberlerine inanıyor. Fakat niye Mesnevi'ye gelince inanmıyor? Size bir şey anlatmıştım. Tekrar hatırlatayım seyircilerime. Galiba Teke Tek programındaydı. Kötü bir şey söylemeyeceğim için, kimseye de itham etmeyeceğim için ismen de zikredebilirim. Fatih Bey'in programındı. Ben onun program sunuşunda soru cevap şeklinde de tarzını beğeniyorum aslında. Kendisi dinliyorsa selam ederiz. Bir tarihçi çıkardılar Mustafa'cığım. Mitolojiden bahsediyor.
Eyvallah.
Yunan mitolojisi adam yutmuş he. Bir anlatıyor. Sen daha akrabanı sayamazsın memleketine akraban. Ne yer ne içer. Ya diyor işte Venüs diyor böyle yapıyordu da biraz diyor beli sıktı diyor. Kemerine bir tane daha delik açtırdı. Allah Allah adamı dinliyorsun böyle daha neler neler. Saçları kıvırcıktı da diyor ondan diyor 3 kıvırım vardı diyor. O 3 kıvırım olduğu için sütün başına 3 kıvırım yaptılar diyor. Yani adam Yunan tarihini anlattı. Vücut ölçülerini verdi ya. O Apollon'un bilmem beni şunun bunu pazıları şu kadar baldırı şu kadar diye. Mevzu devam ederken oradan birisi galiba Murat Bey. Ya dedi bu işte hani şöyle bir şey var dedi İslam'da dedi. Böyle böyle dedi bir hadiste geçiyor dedi. O hadiste anlatılan şeye dedi böyle bir vakaya da işaret ediyor değil mi? Yunan mitolojisinde falan gibi bir şey söyledi. Bak adamın verdiği cevabı ibretle dinleyin. Bu arada da Efendimiz'i, dini, muhabbeti anlatan insanların nasıl bir tahribat ve reyting yaptıklarını da o sözden anlayın. O alim, profesör gibi görülen Yunan ve mitoloji tarihi uzmanı adam ne dedi biliyor musunuz? Hadis mi dedi? Şimdi bilmiyorum tabii hadisleri dedi ben. Benim saham değil dedi. Zaten dedi hadislerin de bazıları dedi mevzudur. Ne kadar güvenilir güvenilmez biliyorsunuz bir tartışma da var dedi. Fesubhanallah. Ya sen demin orada falanca kadının üzerine giydiği elbisenin düğmelerinin adedine kadar seninki doğru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelince hadis tartışılır. E ben şimdi o zaman toptan seni dinlemem. Tam da bu beytin muhatabı bu adamdır işte.
Eyvallah.
Ya sen Zühre Yıldızı'nın mesedilmiş bir kadın olduğunu şey yaparken diye açıyorsun onun üzerine makale yazıyorsun da utanmadan geliyorsun o ağzınla. Kalkıyorsun sen burada. Hiç bilgin olmadığı bir sahada 2-3 tane bizim kendine hoca zanneden insanların, müsveddelerin hadise saldırısını ahkam kabul edip tam da itikadına uygun bir hoca oldukları için hadise sen zayıf diyecek cüreti buluyorsun. Zayıf hadis olabilir. Sen onu diyemezsin.
Eyvallah.
Doğruluğunu yanlışını bilmediğin mevzuda sen hüküm veremezsin. İşte buyuruyor ki Hazreti Pir. Zühre Yıldızı'ndaki efsaneleri, güncel dedikoduları dinlerken haklılık payı olduğunu biliyorsun. Türkiye algı meselesinden ne kadar şeyler yaşadı şu 2-3 ay içerisinde. Herkes her şeye inandı. İnanılamayacak şeyler de yaşandı. Ama doğru oldu. İnanılmaması gereken şeyler de söylendi. Yanlış olduğu da ortaya çıktı. Şimdi sen niye kendi hakikatini araştırmıyorsun? Senin hakikatin hakkında bu kadar şey söyleniyor. Sen niye kendini eşrefi mahluk olarak görmüyorsun? Niye Allah Teala'nın sana verdiği cevheri ve bu önemli özelliği dinlerken bunları tasavvuf hikayeleri gibi dinliyorsun?
Eyvallah.
Buradır o söz.
Hocam geriye dönüp bakınca bir şeyleri tahlil etmek, yani biz şimdiki insan aklıyla daha doğrusu insan aklının kurgulanma şekliyle biraz daha mümkün görünüyor. Mesela deniliyor ki Rönesans dönemi başlamıştır, böyle olmuştur. Osmanlı'da şu dönemde şu dönem arasında şöyle fetihler yapılmıştır, sonra sanatta böyle tahliller yapılabiliyor. Şimdi yaşadığımız çağ için hani bundan sonrasının ne olacağını kestirmek güç ama insanlar dijital olarak şöyle şöyle noktaya geldiler, internette bunu yaptılar, teknolojide şu noktaya geldiler ama burada bir çöküş vardı. Sonra da bir şekilde hep böyle manalarını ya da o manalarını oluşturduğunu fark etmeseler bile oraya çıkan şeylerle uğraştılar. Çünkü şöyle mesela şimdi bir film var, o tartışılıyor. Hazreti Nuh'u, tırnak içinde Hazreti Nuh'u anlatılan bir film yaptılar. Çünkü artık malzeme, materyal, kurgu bir noktaya geldi ve sanki tükendi gibi. İnsanın kendi orijinalinde olan değerleri, hisleri, kavramları, kahramanları ve pazarlamaya başladılar.
Ve kirleterek.
Ve kirleterek, eyvallah. Mesnevi diyoruz. Mesnevi programını izlerken insanlar Mesnevi ile işte ben de sözünü duymuştum, ben de bunu yapmıştım. Böyle sürekli bir algı hep onun üzerinde çalışıyor. Ama nasıl bir şey görünecek sonra, ortaya ne çıkacak onu kestirmek şimdiden çok güç hocam. Çünkü herkes manadan bahsediyor. Herkes manaya talip olduğunu iddia ediyor. Ne acayip mailler geliyor mesela programımızın mail adresine. Ben diyor çok ilgilendim, böyle yaptım, şunu yaptım. Hatta Amerika'da da okumuştum, şunu görmüştüm. Ama sonra ne olacak? Şimdiden bunu kestirmek çok güç hocam. Hani bu beyit işlenirken belki böyle
yani
bir sual.
Yani şunu biz şey yapmamız lazım. Şu andaki problem insanların çok bilmesi fakat kendi nefisleriyle alakalı bilgilerinin çok az olur. Her şey, herkes her şeyi biliyor. Hani hekime gidiyorsun, hekime adam gitmeden evvel bakıyor. Çocuğumun ağzında kızarıklık giriyor. Çocuğun ağzında kızarıklık tıklıyor. 500-600 madde geliyor karşı. Aa kızarıklık şu da olabilir, bu da olabilir. Ateş olayım. Doktora gidiyor. Ondan sonra diyor ki nasıl doktor bey durumu? Kızarıklık var. Biz bunu şöyle de görürüz. He. Evet ben okudum. Şöyle de olabilir değil mi? Şu hastalıkta da olabilir. Ya bir insaf et ya. 8 sene bu adam ihtisas yapmış. Yani bu bir tıklamakta olsaydı tıklar tıklar geçerdi. Eline alırdın sen de diplomanı. İş bu noktaya gelecek. Bu bir aldatmaca. Sen de biliyorsun ya. Sen de özgürsün ya. Sende de bir fikir var ya. Diye insanları eskiden mi manipüle etmek kolaydı, şimdi mi manipüle etmek kolay? Soruyorum sana. Eskiden diyorduk ki şöyle diyorduk tarihte, isyan çıktığında. Abi birbirlerinden haberleri yokmuş.
Eyvallah.
Oradan bir kişi bir sokağa dikmiş, hurra diye gitmiş. E yok ya telefon falan. Adamlar mahvolmuş. Herkeste telefon olduğu için sokağa dökülüyor şimdi insanlar. O zaman mesele nedir? Lüzumsuz enformasyondur. Lüzumsuz bilgidir. İnsanın kendisini bilmesinden uzaklaşmasıdır. Niye insanlar manastırlara, bilinmelere, bilge kişi olmak için kapanıyorlar? Niye uzlete çekiliyorlar? Niye bir yazar kitabını yazmak için gidiyor da bir dağ evinde 3 ay kalıyor? Daha çok şey duysa, daha çok eklese ya. Kendisini bulduğu zaman yazabilir çünkü.
Eyvallah.
Kendisindeki şeyi ortaya çıkartmak zorunda. İnsanlar derinlemesine bilgiyi unuttular. Tasavvuf bunu anlatıyor. Ve anlatmalı. Ama sen tasavvufu alır da etrafa mal satmak, etrafına adam toplamak, böyle biraz da siz ne anlarsınız ben bilirim havası basmak içinse o daha da bir farklı bir şey çıkartıyor. O bir tasavvuf virüsü. Hikmet virüsü diyorum ben onlara.
Hikmet virüsü.
Her dönemde duydukları şekilde nasıl virüs bulunduğu ortamda kendisine bazı bakterileri ve mikropları ekleyerek gider. Ve artık virüsle siz hapla antibiyotikle baş edemezsiniz. O bir virüstür. Devamlı kendisini yeniler ve şekil değiştirir. Bir insan kendisini bilmezse bulunduğu ortamda artık tedavi edilemez bir boyuta geliyor. Bir sözle insan düzelirken adamın kanını değiştirsen, 6 sene tahsil versen yine adam altından kendi benliğiyle çıkıveriyor. Sakatlık buradadır.
Eyvallah. Az evvel birkaç dakikamız var hocam bölüm için. Mesela o bahsettiğimiz tarihteki yaşanmış dönemlerde ortaya eserler de koyulmuş ama. Yani Avrupa'da da Asya'da da hem edebi anlamda hem mimari anlamda bir şeyler konulmuş. Şimdi bu kadar çok şey bilgi ve alaka gözükürken hani ortada nasıl bir eser çıkacak ya da bir eser çıkacak mı? İnsanlar bir şey bırakabilecekler mi sonraya?
Yani bir şey bırakmak önemli değil ki. Ne bıraktığın önemli. Herkes bir şey bıraktı yani. Tarihte Hitler bir şey bırakmadı mı? İnönü bir şey bırakmadı mı?
Eyvallah.
Bıraktı. Çok şey bıraktı hem de. Hala temizlenmeye çalışıyor mesela. Bir şeyi bırakmak ayrı bir şey. Bir şey bırakmak. Hakikatine, insanın hakikatine hizmet eden bir şey yapmak önemli. Fethi Gemuhluoğlu hocayı rahmetli analım.
Eyvallah.
Kitabı yoktur. Yetiştirdiği yüzlerce insan vardır. Bak bu da bir şey bırakmaktır.
Eyvallah hocam.
Değil mi?
Eyvallah. Kıymetli izleyicilerimiz şöyle kısa bir nefes alalım, sonra hemen buradayız.
seni Felek-i Ala'ya götürdü. Sense su ve çamur tarafına, yani tinet ve tabiat alemine meylederek esfel-i safiliğine düştün. İnsan ruhla cesetten ibarettir. Ruhu alemi alaya, cesedi arz-ı süflaya meyillidir. Sen tabiat alemine saplanıp kalma. Akılların gıpta ettiği bir vücuttan süfliyet hasebiyle kendini meshetmişsin. Ey insan! Sen bir vücude mazhar olarak güzellik üzere yaratıldın. Melekler bile sana gıpta etmişlerdi. Fakat indirildiğin süfliyette razı oldun. Bu razı oluşun nedendir? Mertebelerin en güzeli, en yücesi dururken ey insan, sen ne için süfliyete razısın? O halde Allah'ın seni şu mes edişine bak bir. Öbür mese nispetle bu gayet dun bir derecede kalır. Sen çamurluk derekesinden ve esfel-i safiliğin bataklığından kurtulamadığın için senin mesin pek zulmani bir mes halinde kaldı. Himmet atını yıldızlara doğru sıçrattın. Meleklerin secde-i tazimine mazhar olan Adem'i tanımadın. Sen aklına, idrakine, ameline, irfanına güveniyorsun. Yerdeki araştırmayı kafi görmüyor, gözünü göklere yöneltiyor, fezayı ve onun genişliğini tahmin ve takdire ağraşıyor. Bazen de Zühre'nin mese uğramış bir kadın olması gibi hurafelere inanıyorsun. Öyleyken kendisine meleklerin secde ettiği Adem'i, Ademliğin kıymetini bilmiyorsun. Adem'in varisi olan Evliyaullah'a ehemmiyet vermiyorsun. Halbuki Adem öyle seçkin bir mahluk idi ki şu süfli topraktan yaratılmışken ulvi meleklerin secde-i tazimine mazhar olmuştu. Ey insan! Ademliğini hatırla, süfliyete razı olma. Bu süfliyeti ne vakte kadar şeref sayacaksın?
Efendim devam ediyoruz beraberliğimize. Ekranların yeni açanlar varsa Mesnevi ile İlahi Aşk programında, TVNET ekranlarında bizler Mesnevi üzerine, insan üzerine ve insanın inşallah tahkikati üzerine Hazreti Pir'in bizlere nasihatlerini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam burada bir ifade geçiyor az evvelki o 534'te mes etmek.
İdarsiyle burada beraber onu inceleyebiliriz. Bu arada Vetere güzeldi sanki.
Eyvallah.
Hoş hazırlamışlar. Eyvallah. Biz 535 ile 534'ü beraber okursak, affedersiniz 535 ile 536'yı beraber okursak, sanki mes orada biraz daha kendisini açıyor.
Eyvallah
Mustafa
hocam.
Kardeşim.
Ruh seni Felek-i Ala'ya götürdü, sense su ve çamur tarafına, yani tinet ve tabiat alemine meylederek esfel-i safiliğine düştün.
Evet.
Akılların gıpta ettiği bir vücuttan süfliyat hasebiyle kendini meshetmişsin.
Evet. Hatta onun devam edişinde de, yani devamında da ne buyuruyor Hazreti Pir 537. beyitte?
O halde,
istiyorsanız
eyvallah.
Okuyalım. Evet.
O halde Allah'ın seni şu meshedişine bak ki öbür mese nispetle bu gayet dün bir derecede kalır.
Evet. Şimdi mes meselesini bakıldığında mesh olarak geçiyor Farsçasında. Ama bu Arapçadan Farsçaya geçtiğinde Allah-u Alem bu şekilde oluyor. Arapçası ha ile yazılıyor. Farsçasında yazılırken hı ile yazıldığını görüyoruz. Fakat lügata bakmak lazım yine. Mahir İs Hoca'nın dediği gibi lügatta yiğitlik olmaz dermiş Hazret. Muhakkak bildiğiniz kelimeye lügata bakın dermiş. Bilmediğinize zaten bakarsınız. Bildim zannettiğimde şaşırırsınız.
Eyvallah.
Şimdi burada bir mes meselesi var. Nedir? Ruh seni Felek-i Ala'ya götürdü. Sen ise su çamur tarafına, yani tinet ve tabiat alemine melederek esfel-i safiline düştün. Bu sözün muhatabı kimdir? Yahudi vezire inanan Hristiyanlar mıdır? sadece onunla mı sınırlıdır? Hayır, değildir. Neden? Zaten bu niye anlatıldı? Nefsin kendisine efendim sunduğu şeylere kapılarak ruhunu ve kalbini de o nefse satan kişiye bu bir hitaptır bu.
Eyvallah.
Ne oldu? Bir göz boyayıcılık var. Mes ruhu mesetti. Ruhun seni yükseltmek istedi ama mesle bir hareket vardır. Şöyle bir elle temas, dokunma vardır. Mesih. Evet. Yani bir şeyin üzerine sıvazlama vardır. Eyvallah. Mes sin ve mim ve sinle yazılırsa dokunmak demektir. Temas dediğiniz şey. Ama Mesih dediğinizde bir şeyle, efendim bir şey kastıyla, maddi veya manevi elinizdeki bir şeyi karşı tarafa böylece sürmek. Dua kastıyla, manevi bir kasıtla sürmektir. Messe maddi veya manevi dokunmaktır. Şu temastır. Şöyle dokunduğumda temastır. Mestir bu.
Hazreti İsa'ya Mesih denmesi.
Mesih, evet evet.
Eyvallah.
Yine aynı kelimeden.
Aynı kelime. Mesetmesiyle.
Tabii ayakta. O kendi ibadethanesinde bulunuyordu. Ve ibadethanesinden sabahleyin çıktıktan sonra onun duasını almak için bulunduğu yerde, halvete girdiği yerde insanlar dertliler, hastalıklılar, işte uyuzundan cüzzamına, delisine falan kadar etrafta bekliyorlardı. Hazreti İsa Aleyhisselam da dokuna dokuna onları ne yapıyordu? Meshederek, dua ederek iyileştiriyordu.
Eyvallah.
Bu meşhur bir hadise. Hatta ne yaptı Hazreti İsa Aleyhisselam? Tıp ilminde çok ilerlemişti kavmi. Onlar birçok hastalığa tedavi buldular. Hazreti İsa Aleyhisselam ölüye dokundu, ölüyü diriltti. Yani Mesih ölüyü diriltti.
Eyvallah.
Bu noktada. Şimdi burada da bir başka Mesih'ten bahsediyor. Şimdi Mesih denildiğinde hep biz İsa Mesih gibi veya güzel şeyle okuyarak meshetmek olarak birçok insanın hatırında kalıyor. Fakat bir de kötü bir şey yükleme var, bulaştırma var.
Eyvallah.
O belli bir kasıtla seni bertaraf etme, sana menfi bir enerji, sana kötü bir enerji yüklemesi, seni berbat etmesi, hasta etmesi var. Böyle bir şey var mı? Böyle de var. Mesih var, bir de Mesih-i Deccal var. Mesela Mesih-i Deccal, o da ölüyü diriltecek. Şeyde, hadis-i şerifte sabit, bir genci öldürür. Hatta o genci ortadan ikiye ayırır. İkiye ayırdıktan sonra içinde yürür. Yani birbirine, yani illüzyon olmadığını göstermek gibi, yani yürür. Ondan sonra mesheder, diriltir. Şimdi inandı mı? Bak ben Allah'ım der. O kişi de der ki, o genç, hayır şimdi tam kanaat getirdim ki sen Resulullah'ın haber verdiği deccalsin. Asla sana inanmam der. Bu sefer Mesih onu parça parça yapmak ve öldürmek için boğazına yapışır. Boğazına yapıştığı sırada Allah ona manevi bir muhafaza verir. Deccal onu boğazından öldürme kudreti bulamaz.
Eyvallah.
Yani hulkumu imanla atan nefesi kesemez, imanla attığı nefesi. Ve genç olarak söylüyor bunu hadis-i şerifte. Deccal'in en son öldürüp dirilttiği çocuk budur. İşte ondan sonra Deccal helak olur. Birer birer, teker teker, fevç fevç ordusu bertaraf olur ve zulmeti bertaraf olur. Merak edenler Riyazu Salihin'de İmam-ı Nebevi Hazretlerinin Kitabül Fiten, fitneleri anlattığı, ahir zaman fitnelerini anlattığı hadis-i şeriflere bakabilir. Sahih kaynaktan gayet güzel bir hadistir.
Eyvallah.
Ve mealen bunu anlattık. Şimdi o zaman şöyle bir Mesih var. Sen Allah'ın meshedip etmemesi meselesine hikaye ediyorsun. Günümüzde biliyorsun değil mi? Hazreti İsa inmeyecek diyenler var. Mesih yoktur diyen var. Mehdi yoktur diyen var. Deccal yoktur diyenler var. Ve bunların sayısı da gittikçe artıyor.
Eyvallah.
Artıyor bunların sayısı. Bakalım. Yani nasıl olacak? Nereye doğru gidecek iş? Göreceksiniz. Çünkü bu dinin sahibi var. Hazreti Allah. Ehl-i sünnet vel cemaat akaidi muhakkak surette asıl mecrana gelecek. Onu farklı kulvarlara çeken insanlar mahcup olacaklar. Sahih-i Buhari'de ve Müslim'de Hazreti İsa'nın inişiyle alakalı, Deccal'le alakalı, Mesih'le alakalı hadis-i şerifler vardır. Elbette ben 30-40 senelik enformasyonla papazların, şunların, bunların yazdığı, oryantalistlerin söylediği yakıştırmalarla. Yok efendim, ta insanlığın mitolojik kaynaklarına bile baktığınızda hep bir Mehdi görürsünüz. Hep bir Deccal görürsünüz. E kardeşim be, mübarek kardeşim. Zaten biz İslam'ı 1400 sene evvel geldi demiyoruz ki. Hazreti Adem'den beri İslam vardı. Orada da vardı Mesih, orada da vardı Ahmet isminde gelecek kurtarıcı. Orada da vardı peygamberler hakkında malumat. Eskilerin kaynaklarında ve mitolojide geçiyor diye sen bunu yok kabul edemezsin ki. İslam bundan etkilendi diyemezsin ki. Şaman'da da var böyle bir inanç. İşte Türkler Müslüman olunca amma da şeyler katmışlar, uyduruklar. Şamanlar da böyle inanıyor. Şamanlar evvel Müslümandı, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Yahudiler Yusuf Aleyhisselam'da birisine inanıyor. Şimdi Yahudiler Yusuf'a inanıyor diye ben Sure Yusuf'u tevil mi edeceğim? Bunun gibi bir şeylik, saçmalık. Bunlar hadis kaynaklarında vardır. Akla uydurmak ve artık biz modern yapıdayız. İmam-ı Nevevi'nin, İmam-ı Müslim'in, Buhari'nin, İmam-ı Ahmet İbni Hanbel'in, yakın zamana gelince kadar birçok alimin güya düştüğü hataya biz düşmeyiz. Biz artık akıllı, modernist, dünyayı okuyabilen, Mesih'in ne demek olduğunu, Deccal'in ne demek olduğunu bilen adamlarız. Bunlar safsatadır. O hadislerin hepsi uydurulmuştur dersen, sen çok büyük bir yerle güreşe başladın. Allah yardımcın mı olur, yoksa Allah'ı karşına aldın, sana kim yardım eder bilinmez. Uzatmayacağım sözü.
Estağfurullah.
Şeytanın da Mesih, Deccal'in de Mesih olduğu için Hazreti Mevlana, senin nefsin ruhunu meshederse ruhunu öldürür, onu ifsad eder. Senin ruhun nefsini meshederse yukarılara çıkar, ulvileşir, manayı bulur şeklinde bir misal veriyor. Yani sendeki İsa, göğe çekilen İsa, sendeki ruhun bir temsilcisidir. Nitekim Hazreti İsa'nın lakabı nedir Mustafa kardeşim? Ruhullah.
Eyvallah.
Allah'ın ruhu manasındadır. Hazreti İsa Allah'ın ruhu da, diğerleri Allah'ın ruhu değil mi? Peygamberler. Ruhtaki o yukarıya, ulvi aleme çıkarıcılığa dikkat ediyor. Eğer seni ulvi aleme çıkartan şey senin nefsini meshederse, senin ölü kalbin Allah demeye başlar. Ve ulvi aleme yükselirsin. Fakat tersi olursa, nefsin senin ruhunu meshetmeye kalkarsa, senin mananı öldürürse, elbette bu mana yüklü olan senin halin berbat bir hal alır ki seni esfeli safine kadar indirir. Adi bir şey yapar.
İkisi de müsavi midir hocam? Yani nefis ve ruh birbirine müsavi mi ki biri birini meshedince öyle ve tam tersi olabiliyor?
Birbirinden açtığı makas itibariyle müsavidir. Ruhta ne kadar yükselticilik varsa ters orantı olarak nefiste o kadar indiricilik vardır. O sebepten dolayı da en azılı bir müşrik en iyi bir Müslüman olabilir. Dikkat! En iyi Müslüman olduğunu zanneden kişi eğer nefsin mesine ulaşırsa en adi bir insan olma durumuna da düşebilir.
Eyvallah.
Acı gerçek ama böyle. O sebepten dolayı günde biz ya Rabbi inandık. Artık kolay kolay da bu yol. Benim diyor ki mesela seni o kadar seviyorum ki diyor beni öldürseler de diyor ben senden dönmem. Ben sana öyle sevdalıyım diyoruz da Allah için bunu kaç kişi söyleyebiliyor? Neden? O sahaya girdiğinde Allah seni terbiye eder. Öyle terbiyesizce konuşamaz. Ben seni öldürsem ben senin yolundan dönmem Allah'ım. Kim baba, hangi baba yiğit? Ancak cahil bir adam bunu söyler. Ne yapar? Allah karşısında ne kadar ruhunu yükseltir, ne kadar nefsini aşağı gösterirsen o kadar yükselirsin. Ya Rabbi ihtina sıratel müstakim. İhtina sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Veleddallin. Aman ya Rabbi. Amin. Amin. Amin. Bu şekilde hep Allah'tan yardım dilersin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sevapları yapmak için lazım olan irade, ibadet, kuvvet, günahlardan kaçmak için lazım olan irade ve kudret, sabır ancak seninle mümkündür ya Rabbi dersin. Merkezde Allah vardır. Hep öyledir. Hiç değişmemiştir. Sen yeni bir şey koyduğunu zannedersin. Adı üstünde batıldır. Hakiki bir zemini yoktur. Sanaldır. Gerçek değildir. Allah'ı bilmek gerçeklik kazandırır insana. kudretle alakanı bilir ve kendi gerçeğinin farkında olursun. İşte burada anlatılan Mesih'te
eyvallah.
Bu hakikat vardır. İnsanın kendisine güvenip de benim dediği zaman düşmesi muhakkaktır. Ne olursa olsun. Evet.
Eyvallah. Peki hocam burada 537'de Allah'ın seni şu meselişine bak ki diye Hazreti Pir'in hani nefis de yine o izinle meshediyor. Onu mu kastetmiş burada Hazreti Pir?
Yani seni ruhlar alemindeyken niye bu aleme düşürmüş? Buna inanmıyorsun. E bu alemde sen kendi kendine yaptığın şeylerle düşüklüğünü görmüyor musun? Yani Allah Teala seni nasıl meshetmiş? Veya bak manayı anlamaz hale gelmişsin. Burada iki türlü Mesih var. Allah Teala bir nefis şekliyle bizi bir kalıba sokmuş. Buyuruyor ki ben sana ruhumdan ruh verdim.
Eyvallah.
Sen diyorsun ki nasıl bir Mesih bu? Ya gayet açık değil mi? Manaya rağbet ediyorsun, yükseliyorsun. Manadan uzaklaşıyorsun, süfli oluyorsun. Allah'ın kudreti de var. Senin de anlayabileceğin şekilde sana bunun ilmi verilmiş. Sen ne yapıyorsun? İşte demin anlattığınız gibi. Birçok şeyi yaptığın halde bugün dünyada sen daha kendi nefsine, kendi efendim iradene sahip çıkamıyorsun. Bu kadar varlık içerisinde yokluk yaşıyorsun. Eyvallah. Yani bu iniş ve çıkışı sen hayatında görmüyor musun? Görüyorsun. Mahallinde bir söz.
Eyvallah.
Bu sözü çok uzatmayalım.
Peki hocam.
Çünkü artık yani neredeyse mevzuyu unutacak kıymetli şeyler. Hiç olmazsa vezire kadar gelelim.
Eyvallah. Himmet atını yıldızlara doğru sıçrattın. Meleklerin secde-i tazimine mazhar olan Adem'i tanımadın.
Bak şimdi bu söze bak, Allah'ını seversen. Bir daha okur musunuz bunu?
Himmet atını yıldızlara doğru sıçrattın. Meleklerin secde-i tazimine mazhar olan Adem'i tanımadın.
Şimdi bak. Kardeşim bunu bugün bir zat söylese, bir alim söylese dersin ki işte şunu diyor. Uzay mekiği yaptım. Mars'taki ya geçen televizyonda seyrediyorum. Mars'taki Satürn'deki binlenmenin içinden geçen şeridin Satürn'ün bir uydusunun geride bıraktığı iz olduğunu anlamışlar. Fotoğrafını çekmişler. Baba baba baba. Yeni bir galaksi bulunmuş. Yeni bir güneş bulunmuş. Mars'ta böyle evvelce su olup da sonra buzul binlenmesi geçirip de daha sonra da böyle turkuaz rengi alan bir şey bulunmuş. Adam fotoğrafını gösteriyor. Adres veriyor sana. Filanca yerde şu kadar diyor. Şimdi sanki bugün insanlığa Suriye'deki zulme, Mısır'da 529 kişinin idamına, ülkede olan hadiseleri görüyorsunuz. Türkiye'yi karıştırmalarını görüyorsunuz. Allahsız kitapsız insanların nasıl zulmettiğini görüyorsunuz. Ve çifte standart da değil artık bu. Kaç standart? Şimdi diyor ki sen diyor gayretini yıldızlara kadar, uzay mekiğine kadar gittin de hala şu Allah'ın seni Adem olarak yaratmasının şükrünü anlayamadın sen. Sen uzaya mekik gönderiyorsun, Afrika'da aç insan var. Sen filanca yerde Mars'taki deniz kaynağına su kaynağı var mı, yaşam var mı diye bakıyorsun da kendi ülkende, şehrinde açlıktan ölen insan var. Sen nasıl bir adamsın diyor. Sana verilen kabiliyetle felekleri çözdün. Kendi ademliğini bulamadın. Sanki uzay araştırmaları enstitüsünün seminerini dinlemiş, hala Adem'den uzak kendini tanımayan insanlara Hazreti Mevlana bugün konuşuyormuş gibi.
Eyvallah.
800 sene evvel söylemiş. Ve adam çıkıyor diyor ki Hazreti Mevlana'nın nereden biliyorsun evliya olduğunu? Evet.
Ey soysuz, sen de Adem'in torunu olduğun halde.
Cevabı kendisi başlamış vermiş. Devam et hocam.
Ey soysuz, sen de Adem'in torunu olduğun halde bu süfliyeti ne vakte kadar kadru şeref sayacaksın?
Bir de şeref sayıyorsun bunu. Dogmatik şeylerle bizim şeyimiz yoktur. Biz devamlı ilmin laboratuvar ortamında ölçülen şeylerine bakarız. Ölç bakalım anne sevgisini şimdi sen. Çayır ağzı. Ölç. Hadi bakalım. Sen annenin çocuğuna duyduğu sevgiyi dogma mı kabul ediyorsun? O zaman senin insanlıktan da nasibin yok. Sen herhangi bir işte Mandela şu falan filan gibi halkını satar, kaynaklarını da satar, insanlığı ölüme mahkum eder. Şuna buna peşkeş de çekebilirsin. Fırsat varken yap zaten. Nasıl olsa Allah'a inanmıyorsun. Niye tutuyorsun ki kendini? Zaten Allahsızsın, istediğini yap. dersin. Bunu şeref mi zannediyorsun? Bu kadar insanı sömürmeyi şeref mi zannediyorsun? Al işte Sinop-Tisa katliamını, seneye devriyesi geldi yine.
Eyvallah.
Orada Birleşmiş Milletler ordusunda görevli güya kişiler koruması altındaydı. Boşnakların bütün silahlarını aldılar. Sonra ne yaptılar? Geldiler Sırplara, silahlı Sırplara emanet ettiler. Kimler yaptı bunu? Hollandalı namussuzlar yaptı. Ve bu adamlara bir sene sonra bütün birliğe hepsine onur madalyası verildi. Diyor ki Hazreti Pir, ey soysuz şerefsiz. Öyle diyor. Metni tercümesini yapıyoruz, küfür değil. Ey soysuz ve şerefsiz. Sen ne kadar bu, ne kadar zaman artık sürecek? Sen Adem torunu olduğun halde adam olmadan yaşamayı ne vakte kadar sen şeref addedeceksin? İnsanlığın kanını içeceksin. Büyük binalar yaptık, uzaya gittik diyeceksin. Şu kadar şirket açtık diyeceksin. Şu kadar holdingimiz var diyeceksin. Gayri safi milli hasılamız şu kadar diyeceksin. Ama insanı tanımayacaksın. İnsanı sömüreceksin. Kadını satacaksın. Kadını bir reklam unsuru olarak kullanacaksın. Yani adam matkap satıyor, buldozer satıyor, üstünde kadın reklamı koyuyor.
Eyvallah.
Ey Adem suretinde, senin ceddin, deden Adem'di. Sen Adem'in şerefini ne zaman bileceksin, kadir kıymetini? Yoksa bu soysuzlukla nasıl yaşayacaksın? He. Programın ilk başında açanlar, bizi böyle konuşanlar, programı daha evvel seyretmeyenler, aa hiç ben Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsüne bunu yakıştıramadım diyebilirler. Al işte, şimdi yakıştırsınlar. Adem'i tanımayan adamı Hazreti Mevlana soysuz diyor. Buyursunlar, buradan yaksınlar.
Eyvallah.
Adem'i tanıyan adam hoşgörüdür. Çünkü herkes kabahat yapar. Adem bilmeyen adama adam muamelesi yapmak bir insan nesline karşı hoşgörüsüzlüktür. Güzel olan şeyi güzel görmemektir. Çirkini baş tacı yapmaktır. Hayır, o buraya gelecek, bu noktaya adım atacak, o bu noktada bulunacak. Adem'in güzelliğini hoş görmeyen, Adem'i mal gibi gören bir insan asla hoş görülemez. Adem'i hoş gören bir insan hata yapsa da o hatası düzeltmek için, adam olacağı için ona muamelat, güzel muamelat yapılır ki adamdır çünkü, düzeltir kendisini. İtikadı bozuk değildir.
Eyvallah. Araya giderken müsaadenizle hocam bir beyit daha okuyalım. Lütfen. Onunla araya gitmiş olalım. Bu dünyayı idare eden benim.
Allah Allah.
Cihanı dolduran da yine benim diye ne vakte kadar atıp tutacaksın?
Of of of of. Ben süper devletim. Ben takdir ediyorum. Ben şunu ilan ediyorum. Cumhurbaşkanından dinlenmesine kadar. Siz kiminle uğraşıyorsunuz? Ey soysuz diyor. Buna ne kadar devam edeceksin sen? Sen ne zannediyorsun kendini? Kendine gel diyor. Adem olmadığın için oluyor. Yani hayvandan aşağısın diyor. Şeytansın diyor. Allah'ı hasım kabul etmektir çünkü bu.
Eyvallah.
Acayip acayip. Devam ederiz sonra.
Az sonra efendim. Mesnevi ile ilahi aşk devam ediyor. Efendim az evvel vezir meselesine kadar gelelim demiştiniz hocam. Tam da şimdi bir beyit okuyup diğer beyte geçecektik. O beyti bir kez daha alayım mı müsaadeniz olursa hocam?
Evet, 540 ile 541'i lütfen tekrar okuyalım.
Eyvallah.
Hem hatırlatmış olalım diye düşünüyorum.
Bu dünyayı idare eden benim. Cihanı dolduran da yine benim diye ne vakte kadar atıp tutacaksın? Dünya baştan başa karla dolsa güneşin harareti onları bir bakışı ile eritiverir.
Ne kadar mal yiyebilirsin? Bu dünya öğütür. Ne diyorsun dünyadaki kara parçalarına? Yeryüzü diyorsun.
Yeryüzü.
Yeryüzünü cinas yapıyorlar bizim bazı hocalarımız. Yiyip bitiren yüz. Ayağımızı bastığımız toprak organik bir şey değil mi? Neden müteşekkil yani? organik, tabii şeyler toprak haline gelmiş. Nedir onlar? Ya bir insanın dudağıydı, ya bir aslanın pençesiydi, ya karnıydı.
Eyvallah.
Ya bir yiğidin pazısıydı, bir şehidin kanıydı, bir ölenin tırnağıydı. Toprak olmuş. Silmiş Allah, yenisini yapmış. Yer yemiş. Yiyen yüzü görüyorsun aslında. Yer yüzünü görüyorsun. Bir cinas bu. Yerde. Yani seni yiyecek yerde. Yer adamı yer. Eskilerin tabiriyle. Yer adamı yer. Galiba Şemsettin Yeşil'in, kıymetli üstadın bir vaazında, bir konferansında, makaralardaki o kayıtlardan dinlemiştim. Kafası dönmeyen, böyle mağrur olan adamları gidin bakın öldüğü zaman nasıl böyle toprağa böyle iliştiriyorlar, sığıştırıyorlar. Sesi bile çıkmıyor, gıkı çıkmıyor. Ayağımı şöyle tutun, dur birader ne oluyorsun falan, havası kalmıyor hiç. Ondan sonra veriyorlar ve iyice yapıyorlar rahat yesin diye. Neyine güveniyorsun sen? Kar değil de kar olsan, her yerin kar olsa, bu alem tutsa bir güneş yüzünü gösterdiğinde ne olur bu? İşte burada aslında celale de işaret var. Yani Allah Teala'nın bir celal bakışıyla, bir tecellisiyle benim diyen adam ne olur? Utanır yarın. Hepsini eyvallah götürür. Hepsi bitiverir. Ben böyle büyük bir Mercedes'in içerisinde depremden sonra oturan bir aile görmüştüm. Şey yaparken el işareti verdi Gölcük'te. Ekmek falan dağıtıyordu arkadaşlar. Bana da işaret etti. Nasılsınız hocam falan filan dedi. Sağ olun. Ya dedi ayıp olmazsa biz de ekmek alabilir miyiz? Yani o çekindikle dedi. Ya dedim abi niye ayıp olsun? Ya dedi benim fabrikam var dedi. Şu dedi önünde durduğumuz yığıntı dedi bizim evimizde. 4 katlı apartmanım vardı dedi. Hiçbir şeyim kalmadı dedi. Arabanın içinde oturuyoruz şimdi dedi. Hani bu çok anlaşılan bir kayıptır. Herkes buna acır. Hazreti Pir'in söylediği söz daha acı aslında. Sen insanlıktan çıkmışsın. Esas sermayeni yitirmişsin. Hadi o adam belki cesedini barındıracak bir sığınabileceği bir yer var. Üzerine sinek konduğunda savuşturacak bir kuvveti var. Senin ruhunun ve kalbinin üzerine bir sürü evham üşüşmüş sinekler gibi de bir tanesini bile kovacak takatin yok. Sen böyle miydin ya? Bu kadar mı düşecektin sen? Diye insanın kendisine bir soru sorması lazım. İşte burada manadan uzak olan insanların, her şeyi ben yaparım derdinde olan insanın aslında kuvvetli değil, hasta olduğunu anlatıyor Hazreti Pir. Esas cümle bunu söylemek istiyordum. O da şu. Ben kudretliyim, her şeyi yaparım diyen bir adam kuvvetli ve kudretli değildir. Ruhen hasta bir insandır ki helak olmak üzere, toprak olmak üzere, ben hayvan olarak yaşayacağım diyerek adeta dilekçe vermiş, hastalıklı, illetli bir insandır. Manasına geliyor.
O vezirin de onun gibi yüz, hatta 100.000 vezirin de hilesini Allah bir kıvılcımla mahveder.
Ya insanlar bize komplolar kuruyor, insanlar bize kötülük yapıyor. Sen niye düşmanını hariçte arıyorsun? Senin düşmanın kendi içinde. Vezir nasıl muvaffak oldu veya nasıl zulmünü, hilekarlığını, paralel yapısını ifsad etmeyi nasıl başardı? Buna teşne olan ahmaklar vardı. Nefsinden habersiz insanlar vardı. Biz hallederiz dünyayı diyen insanlar da çıkabilirdi belki içlerinde. Öyle değil mi?
Eyvallah.
Sen neyine güvendin? Kendine güvendin. O ince çizgiyi aştın. O çok ince bir çizgiydi ama ölümle hayat gibi, nefes gibiydi o çizgi. Nefesi aldığında yaşarsın, nefes durduğunda ölürsün. Bu kadar da incedir insanın kalbi. 2 dakika durduğunda ölürsün. Komaya girersin. Müdahale edilmediğinde ölür gidersin. Yaşamakla ölüm arasında bir nefes kadar şeyimiz var. Bir pamuk ipliğine bağlı hayatımız, öyle değil mi? Birisi ölüm, birisi hayat. Ne kadar birbirinden uzak diyorsun. Halbuki öyle değil. İşte iman ve zulüm, iman ve küfür, kendini tercih etmek, onu tercih etmek arasındaki bir tercih farkıdır. Allah'ı tercih ettiğinde iman, kendini tercih ettiğinde küfürdür. Yani. Tercih inceciktir. Gözle görülmeyen, kalpteki bir çizgi gibidir. Burada da vezir nasıl şey yaptı? Aldattı. Kalpleri bozuk olan, algılayamayan, gaflette olan kişiler vezirin ifsadına maruz kaldılar. Aslında vezirden evvel onlar bozulmuşlardı. Peki biz düzeldiğimizde bu komplolardan kurtulabilir miyiz? Biz kendimizi düzelttiğimizde bu kadar üzerimizde süper gücü var, dinsizi var, imansızı var, komplolar var. Bir sürü yapılar var, örgütler var. Biz bundan kurtulabilir miyiz? Hazreti Pir diyor ki, bu işi yapacak, seni kurtaracak olan kim? Sen misin, ben miyim? İkimiz de değiliz. Kim? Allah. Allah nice vezirlerin, yüz binlerce vezirin, yüz binlerce sahte peygamberin, sahte mürşidin, sahte şunun bunun hakkından gelir. Sen Allah'a mı soruyorsun bunu? Sen en önce kendi ademliğine sahip çık. Bak Allah, bak kudreti Mevla neler eyler. Al varla Efe Hazretleri'nin söylediği gibi.
Eyvallah. Cenab-ı Hak o Yahudi vezir ve emsalinin düşündükleri hileleri mazlumlar hakkında hikmet haline getirir. Yine zehirli su gibi olan tezvirlerini mağdurları için şerbet derecesine çıkarır.
Ya Veliyallah, ya Hazreti Mevlana. Ruhaniyetin karşısında Cenab-ı Hakk'a dua ediyor ve Fatihalarımızı senin ruhuna göndermesi için Rabbül Alemin'e niyaz ediyoruz. Ya şu söze bak Mustafa kardeşim. Şu söze bak. Ülkemizin geçtiği hadiselere bak.
Eyvallah.
Konuştuğumuz geçen haftaki mevzulara bak. Bir de şu söze bak. Allah rızası için. Bunu sen tesadüfle izah edebilir misin? Biz bu programda bunları denk getirmedik. Sıradan okuyoruz. Söze bak. Cenab-ı Hak o Yahudi vezir ve emsalinin düşündüklerini. Hileleri. Ne olur? Ya nasıl düzelecek bu iş? Hiç üzülmeyin. Kimler zulme uğradı? Kimler mazlum? O mazlumlar için hikmet haline dönüştürür. Yani ne olur? Bir ilim sahibi olur o mazlumlar. Bu yedikleri kazıktan artık bazı şeyleri anlayabilme kabiliyeti verir Allah onlara.
Eyvallah.
Şimdi bir adama ders vermek istiyorsun. Bir hikaye vardır, Jules Verne'in hikayesi. Okumadı ama okumadılarsa şimdi ismini vermeyeyim romanın da. Belki yeni okuyanlar vardı, sürprizi bozmayayım. Sonu sürprizle biter. Jules Verne'in bir romanı. Bir okuldan işte bazı kişiler uzakta bir yere deniz seyahatiyle tatile giderlerken gemi alabora oluyor. Ve bunlar bir adaya sığınıyorlar, gençler. Aslında şu anda okuyanlar çözdü bile hangi hikaye olduğunu, roman olduğunu. Sonra görüyorlar ki, öyle bir tevilli konuşayım hiç olmazsa. Çünkü güzel bir romandır, okumalarını tavsiye ederim. Sonunu söylemeyeceğim. Fakat orada çektiği sıkıntılar onlara bir olgunluk veriyor. O adada çektiği sıkıntılar. Bu kadarla iktifa edeyim. İnsanın da kendi kalbini Allah'a rapt eylediğinde kazık yiyebilir. Sahteye uğrayabilir. Sevdasında aldanabilir. Şeyhte aldanabilir. Mürşitte aldanabilir. Manada aldanabilir. Allah zalim değildir. Allah'ım istiyordu. Muhakkak o uğradığım zulüm onda bir hikmet haline alır. Şerbetlenir diyor bak zaten devamında. Yine zehirli su gibi olan tezvirlerini mikrop kapar ondan. Ama o mikropta Allah'ı tercih ettiği için Allah onun bedenine şifa verir ve bundan sonra o mikroba karşı da bir bağışıklık kazanır. Şerbetlenir diyor. Yani burada neyi anlatıyor? Yine zehirli su gibi olan tezvirlerini mağdurları için şerbet derecesine çıkartır. Çocuğa aşı nedir? Ona verilmiş bir şerbet gibidir aslında. O ağlar en önce. Zulme uğruyorum zanneder. Damarından bir sıvı zerk edilir. Aşıyı anlatıyor Hazreti Pir burada.
Eyvallah.
O zehirli su, zehirdir o. Pan zehirdir ama zehirdir. Mikrop zerk ederler. Değil mi? Aşı öyle değil mi?
Eyvallah hocam.
Vücudunu halledebileceği, talim edebileceği, yenebileceği mikrobu verirler. Oradan şeyli çıkar. Doğuda olduğu gibi. Bizde şu anda müthiş bir ordu var. Neden? Bize PKK'yı yamaladılar. Suni bir terör çıkarttılar. Onu çıkartanlar aslında bizim Kürt kardeşlerimiz değildi. Birçok güç. Şırnak'ta görev yaptım ben Deniz.
Estağfurullah.
Mağaralarında Danimarka peyniri, Roquefort peynirleri vardı adamların. Çekiç gücün indirdiği malzemeler vardı. Mağaralarında. Bizim şeyde öyle yoktu yani. İstihkamda öyle bir malzeme yoktu. Son model şeyler, silahlar hepsini indiriyordu. Batı yardım ediyordu batasıca. Peki ne oldu? Evet, çok şehit verdik. Fakat müthiş bir ordu oldu. Savaşmayı bilen, her türlü gerilla yöntemine falan pişen, mücadeleyi ve savaşı sıcak bir şekilde yaşayan bir orduya da sahip olduk biz. Oyunu da gördük. Artık başka bir cephe açsalar, halk da bunu gördü, devlet de bunu gördü. İnsan da böyle, hayatında yediği kazıklar, sıkıntılar, aldatmalar, aldanmalar olabilir. Benim bile başımda neler geçti. Fakat eğer insan Allah'ı tercih ediyorsa, o onda bir şerbet, iksir halini alır, ona hayat verir. Ve o gördüğü zulüm, onda hikmete dönüşür. Ama Allah'ı tercih etmiyor da, ben bilirim, benim görüşüm iyidir diye hala devam ediyorsa, sırada başka bir zalim onu beklemektedir. Ona zulmetmek ve kullanmak için.
Allah Allah.
Ondan kurtulamaz.
Eyvallah hocam.
İnsan yük taşımakta insan olur. Hamallık insana bir rütbe verir. Ama eşek ne kadar taşırsa taşısın yine eşektir.
Eyvallah. Allah zan ve şüphe iras edecek bir sözü yakine vasıta kılar. Kin ve düşmanlık sebeplerinden de muhabbet neticesi çıkartır.
Onlar Allah'a oyun etmek istediler. Allah da onlara oyun eder. Onlar şöyle şöyle diyordu. Bir kin ekmeye çalıştılar. Yahu bu kini bizim aramızda ekmişler ya deyip bu sefer doğuyla batının kucaklaşması gibi şimdi. Doğudaki insanımızla batıdaki insanımız nasıl kucaklaşmaya başladı? Tir tir titriyorlar şimdi bizim ülkemizde. Neden? Kin tohumu serpen elleri gördüler. Ne olacak şimdi? Kaynaşmaya vesile olacak. Bak Allah kalpleri fethedecek. Yeter ki biz doğru yolda, doğru istikamette yürümeye devam edelim diyerek geçelim.
Eyvallah hocam.
Evet.
İbrahim'i ateş içerisinde besler, korkuyu ruhun emniyetine vasıta kılar.
Hazreti İbrahim'i yok etmek için ateşe attılar. Hala İbrahim Aleyhisselam'ın ateşte yanmadığı mucizesiyle insanlık hidayete ermekte. Bak yok etmek istediler, ateşe attılar. O ateşe atmaları bir haliliyet sırrı insanlara verdi. Ve dedi ki ateşe de girsen ben seni terk etmem dedi.
Eyvallah.
Ateş altında Allah diyen bir mümin cemaatin oluşmasına sebep oldu. Sadece İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı kurtulmakla kalmadı. Bütün Allah dostu olmaya çalışanlar artık o halinin izinden yürüdüler. Evet.
Buradaki korku hangisi peki hocam? Korkuyu ruhun emniyetine vasıta kılar diyor Hazreti Pir.
Korkuyu ruhun emniyetine vasıta kılar. Ne gibi? Ya Rabbi iman selameti ver. Ya Rabbi günaha düşmeyin.
Eyvallah.
Bu korku ne yapar? Hikmetin başıdır. Re'sül hikmeti mehafetullah. Aman ya Rabbi ben korkuyorum ya Rabbi. Bu korku ne yapar? İnsanı emniyetle ibadete götürür. Beynel hafi ver reca. Bunu
Eyvallah.
Daha evvel anlatmıştık o yüzden
Eyvallah.
Girmiyorum. Beynel hafi ver reca da müracaat arşivdeki programlara diyerek bir kafiyeli ra ekiyi de bırakalım. Evet.
Eyvallah.
546. Ha bir de şurada Ela inne evliyallah meselesinde de şu var. O mümin kullar ruhları kabzedildiğinde Cenab-ı Hakk'a emanetlerini tevdi kıldıklarında ayan beyan ahiret alemini gördüklerinde onlara melekler iner katımızdan ve derler ki korkmayın. Birçok muhakkik müfessir ve tasavvuf erbabı şöyle diyor. Korkma sözü kime söylenir? Korkan adama söylenir. Hiç korkusu olmayana korkma korkma denmez ki korkmuyor zaten. Allah'tan bu dünyada korkan, ben iyi bir kul olamadım korkusunu yaşayan bir kalbe Allah onu kalbedecek. O kalbe dönüştürecek ve diyecek ki sana artık korku yok. Sen dünyada korkuyu yaşadın. Sen şimdi korkmama zamanındasın. Ama bir insan Allahsız bu dünyada korkarsa, bu dünyada da evhamından korkacak. ahirette de korkacak maalesef. Allah hak ile bilmeyi, hak ile sevinmeyi, hak ile korkmayı, haf ve reca makamındaki korku sırrı ve ümit sırrıyla sırat-ı müstakim üzerinde olmayı nasip eylesin. Amin. Şunu söyleyelim.
Buyurun.
Arşı programına kadar itikatları bozmayalım. Korku ve ümit arasında olmak ne demek? Şu demek. Allah'tan ümit edeceksin. O ümitle beraber ama ya kulluktan düşersem korkusu sende bulunursa. Allah'tan korkacaksın. Ben olamam, ben yapamam diyeceksin ama hemen arkasından Allah'ım bana lütfeder dersen işte korkuyla ümit arası bu demektir. Ama ne korku ne ümit yoktur bende demek müşahadeyi icap ettiren bir haldir ki bu korku ve ümidimden de geçmişem ne ümmidi nebim isterler diye Bağdatlı Ruhi'nin söylediği onlarda ne ümit vardır ne korku vardır sözü şunun içindir. Yani ne cennet korku arzusuna yaparlar yaptıkları işi ne cehennem korkusuna yaparlar. Allah'a aşık kimseler vardır demektir.
Eyvallah.
Ama Allah'a aşık kişinin de kendi katında Allah'ın zatına göre bir havfı korkusu Allah'ın zatına yakınlığı sayesinde edindiği bir nesi vardır? Recası vardır.
Eyvallah.
Evet.
Allah'ın bazı sebepleri tesirsiz bırakmasında ben şaşırmış kalmışım. Hakkı tahayyül ve tasavvuf hususunda sofestayiler gibi olmuşum.
Evet.
540
burada ne kadar vaktimiz var?
Hocam 2-3 dakikamız var.
O zaman şu kadar söyleyelim.
Buyurunuz.
Sebepleri şöyle demişti daha evvelki beyitlerde de. Kur'an-ı Kerim'e, dine, Cenab-ı Hakk'ın kudretine ve mucizelerine baktığımızda demişti geçen programda. Sebeplerde değil, müsebbip olan bana bakın. Dercesine Hazreti Allah bunları göstermiş. Sebeplere tutunurken bile beni talep ederek tutunun ki ben o sebebi size verdim. Sebepleri kafi görürseniz zaman gelir o sebepler size perde olur beni unutursunuz. Manasına gelen bir sözdür. İstiyorsanız burada kalsın.
Eyvallah hocam.
Buna hafif bir temas edip sonradan Hristiyan kavmini delalete düşürmek isteyen o namussuz Yahudi vezirin onları aldatan onlardan gibi görünen ve din gayretindeymiş gibi görünüp de birbirine katıp fitneye veren, ateşe veren o vezirin yeni bir fitnesinin kendisini nasıl yenilediğini. Bak fitne daima kendisini yeniler. Mümin de daima kendisini yenilemek zorundadır.
Eyvallah.
Kendi haline kalan bir mümin muhakkak fitnenin o virüs haliyle yeni hidesiyle karşılaşır ve gider. O yüzden Müslüman her an kendisini yenileyen insandır.
Eyvallah.
Yenilemesi gereken insandır.
Eyvallah. Hocam müsaadenizle son birkaç dakikamızda Keşkül'ü göstermiştik ama içeriğinden bahsedememiştik. Bu sayıda İskender Palabey'in ve Emin Işık hocamızın röportajları var. Ayrıca kapak konusu olan dualar ve virtler konusunda da tasavvuf, tarikat kültüründeki çok önemli unsurlardan bir tanesi. O virtler herhalde izah ediliyor dergi içerisinde.
Yani en az 1400 senelik bir birikimin zaten o kadar bizim esas medeniyetimizi Eyvallah. Oluşturan da budur. Bir hulasası gibidir. Dualara ve virtlere hani tam dua kitaplarına bakarak sadece belli duaları okursanız şöyle olur, koca bulamazsanız şöyle olur, iş bulmak için şu dua filancayı okursanız karınız size itaat eder, işiniz açılır gibi duayı ve virdi öyle bakan bir bakış açısı değil. Dua ve virtlerin ruhi yapıda ne kadar önemli olduğunu, tasavvufun ekolleri sayılan mekteplerinde, tarikatlerde dua sırrı nasıl işlenmiş, o mukabelelerde okunan virt, evrat, gülbank gibi şeylerin ne gibi hikmetleri var? Bunu anlatan ve 50 sene sonra da kütüphanenizde olduğunuzda kaynak eser olarak gösterebileceğiniz bir kitap, bir dergi bu.
Eyvallah.
Yani ben ümit ediyorum bu derginin mevcudu kalmayacak diye düşünüyorum. Eğer zerre kadar bizi dinleyenler bu kitaba, bu dergiye ilgi gösterirlerse. Yani Keşkül dergisinin bu sayısını ve Efendimizle alakalı sayısını ben teveccüh geleceğini ümit ediyorum. Bilhassa Kutlu Doğum Haftası da önümüzdeki hafta hatırlatın. O sayıyı da tekrar göstermiş olalım. Hatta şöyle müsaadenizle ben o sayıyı hatırlatayım.
Estağfurullah.
Bu sayıyı hala isteyebilir arkadaşlar. Şu mimdeki doku Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemin efendim Üveysül Karaniye Hazretlerine hediye ettiği hırkanın, Hırka-i Şerif'te bulunan hırkanın yakından çekilmiş, yüzlerce kez büyütülmüş detaylarıdır ki şu anda teknik imkanla bunu yapmak mümkün değil. Şu andaki dokuma imkanlarıyla. Lütfen bu eser hakkında da hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hilyesi ve özellikleri hem de 30. sayı Mustafa kardeşimizin elinde olan dergiyle teveccühlerinizi bekliyorum. İnşallah sizleri de bilgilendirmek adına, güzel bir şey tavsiye etmek adına da vicdanen o rahatlığı hissediyorum.
Eyvallah. Çok çok teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
Sağ kıymetli olasın. İzleyicilerimize de hürmet ve muhabbetlerimizi sunalım. İnşallah Allah ömür ve sağlık verirse bizler önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olana değin. Haftanız güzel geçsin efendim.